Ayrım 2.
Bunların dışında önemli bir yenilik olarak genellikle ulusal bildirilerde ve anayasalarda yer almayan bazı hakların da uluslararası açıdan ele alınarak formülleştirilmiştir. Örneğin bildiride sayılan hak ve özgürlüklerden bağımsız olsun veya olmasın, uluslararası siyasi ve hukuki statüsüne bakılmaksızın bütün ülkelerde yaşayan insanların yararlanabilecekleri, herkesin herhangi bir devletin ülkesi içinde serbestçe dolaşım ve yerleşme hakkına sahip bulunduğu, herkesin zulüm karşısında başka ülkelere sığınmak ve bu ülkelerce mülteci muamelesi görmek hakkına sahip olduğu yolundaki hükümler bu arada sayılabilir. Evrensel bildiri, kişinin klasik hak ve özgürlüklerini sıraladıktan sonra onu toplumsal çevre içinde ele alarak ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını açıklıyor. Bu bölümde madde 22 ila 28, sosyal güvenlik hakkı, çalışma ve işsizlikten korunma hakkı, sendika özgürlüğü, ücretli tatil, dinlenme ve eğlenme hakkı, sağlık hakkı, öğrenim ve eğitim görme hakkı gibi yeni hakların yer aldığı görülür. Böylece evrensel bildiri, insanın özgür ve bağımsız oluşunun sadece klasik özgürlüklerin tanınmasıyla gerçekleşemeyeceği, bunu tam olarak sağlanabilmesi için kişinin ekonomik ve sosyal baskılardan kurtulmasının gerekli olduğu yolundaki çağdaş görüşü benimsemiştir. Bildirinin son iki maddesinde 29 ila 30, hakların kullanılması ve düzenlenmesiyle ilgili hükümler yer alıyor. Burada önce kişilerin de topluma karşı ödevleri bulunduğu belirtildikten sonra herkese tanınmış olan hak ve özgürlüklerin hangi nedenlerle ve ne ölçüde sınırlanabileceği gösterilmiştir. Ayrıca bunların Birleşmiş Milletler amaç ve ilkelerine aykırı olarak kullanılamayacağına da işaret edilmiştir. Son madde ise önemli bir genel ilke getiriyor. Buna göre bildirinin hiçbir hükmü açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, zümre ya da kişi tarafından yok edilmesine yönelik herhangi bir eylem ve davranışa girişmeye hak kazandırır biçimde yorumlanamaz. Başka bir deyişle özgürlüğü yok etme özgürlüğü devlet de dahil hiçbir grup ya da kişi için söz konusu olamayacaktır. Evrensel bildirinin içeriğini böylece genel çizgileriyle gözden geçirdikten sonra şimdi onun niteliğini, taşıdığı anlamı ve değeri incelemeye geçebiliriz. Her şeyden önce bir noktanın açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Acaba insanlığın gelişme süreci içinde önemli bir aşamayı simgeleyen bu belgenin uluslararası hukuk yönünden bağlayıcı bir gücü var mıdır? Her ne kadar günümüzde bazı yazarlar farklı görüşler ileri sürmekte iseler de genellikle kabul edilen ve geçerli olan görüşe göre evrensel bildiri hukuk yönünden bağlayıcı bir niteliğe sahip değildir ve onu tanıyan devletlere herhangi bir zorunlu yükümlülük getirmez. Bir takım haklar ve özgürlükler sayılmış ancak bunların nasıl bir uygulama ve denetim mekanizması ile korunacağı belirtilmemiştir. Adından da anlaşıldığı gibi bu sadece bir bildiri, belki bir ölçüde ideal bir haklar listesidir. Teknik açıdansa evrensel bildiri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca onaylanmış bir karardır. Ve nitekim böyle olduğu içindir ki, dünya görüşleri, yapıları ve siyasal sistemleri birbirinden hayli farklı devletler tarafından kolayca kabul edilebilmiştir. Günümüzde bazı hukukçular, bildirinin başlangıçta kabul edildiği tarihte hukuken bağlayıcılık gücü olmasa bile, aradan geçen zaman içinde bu niteliği kazanmış olduğu tezini ileri sürüyorlar. Bu görüşe dayanak olarak da şunu gösteriyorlar. Uluslararası Adalet Divanı'nın statüsünde uluslararası hukukun kaynakları arasında sayılan iki kaynak vardır. Bunlardan biri genellikle tanınan ve uygulana gelen teamül, örf ve adet hukuku, ikincisi de uygar milletlerce kabul edilen hukukun genel ilkeleridir. Evrensel bildiride yer alan ilkeler de bugün artık bu niteliklere sahip olduğundan uluslararası hukuk kuralları düzeyine çıkmış sayılırlar denmektedir. Ancak hemen belirtmek gerekir ki küçük bir azınlık tarafından savunulan ve objektif verilerle bağdaşmadığı için fazla taraftar bulmayan bu görüş olsa olsa istekleri gerçek olarak görme ve gösterme eğiliminin iyi niyetli bir çabası olarak değerlendirilebilir. Öte yandan yukarıda belirtilen görüşün öbür ucunda yer alan ve insan hakları evrensel bildirisinin bazı bölümlerini uygulanma olanağından yoksun bulan görüşler de ileri sürülmüştür. Bunlara göre bildiriyi hazırlayanlar biraz ütopyacı bir yaklaşımla bugün için gerçekleşmesi kolay olmayacak hükümlere yer vermişlerdir. Buna açık bir örnek olarak devletler arasında sınır kavramının ortadan kaldıran ve herkesin herhangi bir devletin ülkesi içinde serbestçe dolaşabileceğini ve kendi isteğiyle oraya yerleşebileceğini öngören 13. madde gösteriliyor. Bu eleştiride gerçek payı bulunduğunu kabul etmek gerekir. Evrensel bildirinin bir yönüyle ileriye, belki de çok ileriye dönük ve ulaşılması gereken hedefleri belirleyen ideal bir haklar listesi niteliği taşıdığını söyleyebiliriz. Ancak buna karşılık hemen belirtelim ki bildiride bugün için belki gerçekleşmesi güç ve bu yüzden platonik sayılabilecek bazı hükümler yanında derhal gerçekleştirilmesi mümkün ve gerekli temel haklar ve özgürlükler de sıralanmıştır. Bu tarihsel belgenin asıl özünü oluşturan da her ne sebeple olursa olsun ertelenmesi ya da safsaklanması söz konusu olmaması gereken bu haklar ve özgürlükler demetidir. Ünlü Fransız hukukçusu René Cassin, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin hazırlanmasında en çok emeği geçen, onun büyük bir bölümünü kaleme alan kişi olarak bilinir. Bu belgenin en doğru değerlendirmesini yapan da gene o olmuştur. Haklı olarak bildirinin gerçek babası sayılan ve insan hakları hukuk alanında çalışmaları karşılığında kendisine Nobel Barış Ödülü verilen René Cassin, yazılarında ve konuşmalarında bildiriyi Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı tamamlayan ve yorumlayan bir belge olarak nitelendirmiştir. Bu tanım yerindedir. Dolayısıyla belgenin değeri de ona katılan devletlere sadece bir öğüt vermenin çok ötesinde ve üstündedir. Bugün evrensel bildirinin dünya ölçüsünde yaratmış olduğu manevi ve siyasal etki artık herkesçe biliniyor. Dünya devletlerinin büyük çoğunluğunun sonradan Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkeler de bildiriye katılmışlardır. İnsan haklarına ve temel özgürlüklere inançlarını belirtmelerinin ve bunları kendi ülkelerinde ne kadar eksik ve yetersiz bir ölçüde gerçekleştirilebilmiş olsalar da yüksek ideal değerler olarak kabul etmelerinin önemi pek küçümsenemez. Öte yandan bu ilkelerin yeni anayasaların hazırlanışında da esin kaynağı olduğunu ve onlara ışık tuttuğunu söylemek gerekir. Hatta bağımsızlıklarına yeni kavuşan bazı ülkelerin anayasalarında evrensel bildiriye doğrudan doğruya göndermeler yapılmış olduğu görülür. Onun bağlayıcılık ve etkinlik derecesi konusundaki değişik görüş ve değerlendirmeler ne olursa olsun, insan hakları evrensel bildirisinin taşıdığı anlam bakımından insanlık tarihinde yeni bir çığır açan sayılı belgelerden biri olduğuna şüphe yoktur. 2. İnsan haklarının uluslararası düzeyde korunması. Birleşmiş Milletler çerçevesinde gerçekleştirilen uluslararası insan hakları sözleşmeleri. 1. Hazırlık çalışmaları. Tek sözleşme mi, iki sözleşme mi? Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın başlıca kuruluş amaçlarından biri, antlaşmanın değişik maddelerinde de belirtildiği gibi insan haklarına ve temel özgürlüklerine karşı saygıyı sağlamak ve geliştirmektir. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi bu yolda atılmış ilk adım sayılır. Bu ilk adımın atılışında daha önce de belirttiğimiz gibi büyük bir güçlükle karşılaşılmamıştır. Birleşmiş Milletler ve onun içinde kurulmuş bulunan İnsan Hakları Komisyonu için asıl güç iş bundan sonra başlıyordu. Çünkü ikinci aşamada artık sadece bir ilkeler bildirisi ve haklar listesi değil, katılan devletlere hukuki yükümlülükler yükleyen, açıklanan haklara saygı gösterilip gösterilmediğini belirleyecek bir denetim sistemini öngören bağlayıcı nitelikte bir sözleşmenin ya da sözleşmelerin hazırlanması söz konusuydu. Bu amaca yönelik çalışmaların değişik evrelerden geçerek sonuçlandırılması aşağı yukarı 20 yıl sürdü. Komisyonun daha başlangıçta karşılaştığı ve çözüm aramak zorunda kaldığı sorunlardan biri de şuydu. Klasik kişi hakları ve siyasal haklarla ekonomik, sosyal ve kültürel haklar evrensel bildiride olduğu gibi tek bir metin içinde mi yer alacaktı, yoksa bu iki kategoriyi ayrı ayrı düzenleyen iki sözleşme mi hazırlanacaktı? Sonunda ikinci yol tercih edildi ve iki ayrı metin ortaya çıktı. Aslında bir bütün oluşturan çağdaş insan hakları arasında böyle bir ayrımın yapılmasında başlıca şu düşünce rol oynamıştı. İnsanın kişiliğine bağlı temel hakların hemen ve tam olarak sağlanması gereken haklar olmasına karşılık ekonomik, sosyal ve kültürel haklar devletlerin sosyoekonomik gelişme düzeylerine ve olanaklarına göre değişik ölçülerde ve zaman içinde aşamalı olarak gerçekleşmesi mümkün olabilecek bir nitelik taşımaktadır. Bu ayrım aynı zamanda etkinlik bakımından da birinci kategoriye ağırlık tanıyan farklı denetim mekanizmalarının öngörülmesine yol açmıştır. Öte yandan bu yola gidilmekle iki hak grubu bakımından aynı derecede istekli olmayan devletlerin bunlardan hiç olmazsa birine katılmaları sağlanmış olacaktı. Böylece hazırlanan metinler, kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşme, dipnot, bu sözleşmenin başlığında yer alan civil rights terimi Türkçe'ye genellikle medeni haklar ya da yurttaşlık hakları diye çevrilmektedir. Ancak söz konusu hakların büyük bir bölümünün sadece vatandaşlara değil, fakat sırf insan olmak sıfatıyla herkese tanınan insan kişiliğine bağlı haklar olması bakımından kelime anlamını değil de kavramı en iyi karşılayan deyim olarak kişisel haklar terimini kullanmak daha yerinde olacaktır kanısındayız. Ve ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin Uluslararası Sözleşme adlarıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 16 Aralık 1966 tarihli toplantısında oylanarak kabul edildi. Ancak bunların yürürlüğe girebilmesi için bir 10 yıl daha beklemek gerekmiştir. Çünkü her iki metinde yürürlük şartı olarak en az 35 devletin sözleşmeleri onaylayıp katılma belgelerini Genel Sekreterliğe vermesini öngörmekteydi. Bu şart, katılan devlet sayısının 35'i bulmasıyla Ocak ve Mart 1976 tarihlerinde yerine gelmiş ve sözleşmeler, ki bunlar ikiz sözleşmeler olarak anılır, bu tarihlerden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Şimdi insan haklarının uluslararası alanda sağlanması ve korunması konusunda yeni bir aşamayı oluşturan bu belgelerin neler getirmekte olduğunu kısaca görelim. 2. Kişisel ve siyasal haklara ilişkin uluslararası sözleşme. Bu sözleşme genellikle evrensel bildiride yer alan insan kişiliğine bağlı klasik hakları ve temel özgürlükleri kapsamakta ve bunları daha etraflı bir şekilde düzenlemektedir. Yaşama hakkı, işkence ve insanlık dışı aşağılatıcı ceza yasağı, kölelik yasağı, kişi güvenliği, savunma hakkı, kanun önünde eşitlik, kadın erkek eşitliği, özel hayatın korunması, din, vicdan, düşünce ve anlatım özgürlükleri, toplanma ve dernek kurma özgürlüğü, yönetime katılma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi belli başlı temel hak ve özgürlükler bu arada sayılmaktadır. Evrensel bildiride yer alan bazı haklara sığınma hakkı, başka ülkelerde serbestçe dolaşabilme ve yerleşebilme hakkı gibi sözleşmede yer verilmemiş, buna karşılık bildiride yer almayan bazı haklar ise ulusların kendi kaderlerini belirleme, self-determination hakkı ile kendi doğal kaynaklarına ve zenginliklerine sahip olma ve bunları serbestçe kullanabilme hakkı gibi sözleşmede yer almıştır. Dipnot. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin ikinci sözleşmede de aynen tekrarlanan bu yeni hakların kabul edilişini Birleşmiş Milletler Örgütü'nün yapısında meydana gelen değişiklikle açıklamak mümkündür. Aradan geçen zaman içinde bağımsızlıklarını kazanarak Birleşmiş Milletler üyeliğine katılan 3. Dünya ülkelerinin çoğalması ve bunların sömürgeciliğe karşı olan açık tutumları yukarıdaki ilkelerin vurgulanarak benimsenmesine yol açmıştır. Öte yandan gene evrensel bildiride bulunmayan iki yeni ve ilginç hükme bu sözleşmede yer verildiğini görüyoruz. Bunlar her türlü savaş propagandasının yasaklanmasını öngören hükümle ulusal, ırksal ve dinsel düzeylerde kin ve nefret yaratarak ayrıma, düşmanlığa ve şiddete yol açabilecek görüşlerin yayılmasının yasaklanmasını öngören hükümlerdir. Kişi hakları ve siyasal haklarla ilgili sözleşmelerin getirmekte olduğu en önemli yenilik, sözleşmede yer alan insan haklarına taraf devletlerce saygı gösterip gösterilmediğini denetlemeyi amaçlayan bir mekanizma kurmuş olmasıdır. Bu görevi yerine getirmek üzere sözleşmeye taraf olan devletlerce gösterilecek ikişer aday arasından gene o devletlerin temsilcilerince 4 yıl için seçilecek 18 kişilik bir insan hakları komitesi kurulmuştur. Komite üyeleri seçildikten sonra bağlı oldukları devletin temsilcisi olarak değil, kendi kişisel nitelikleriyle görev yaparlar. Böylece onların hiç değilse bir ölçüde bağımsızlığı sağlanarak komiteye devletler üstü bir görünüm kazandırılmak istenmiştir. Sözleşme hükümlerine göre taraf devletlerin normal yükümlülüğü, insan haklarını gerçekleştirme yolunda kendi ülkelerinde aldıkları tedbirleri ve bu alandaki gelişmeleri belirli aralıklarla düzenleyecekleri raporlar halinde Genel Sekreterlik kanalıyla İnsan Hakları Komitesi'ne bildirmekten daha öteye gitmiyor. İnsan Hakları Komitesi bu raporları inceleyecek ve sonunda belirtmeyi uygun göreceği genel görüşleri kendi düzenleyeceği bir raporla taraf devletlere bildirecektir. Ayrıca bu görüşleri Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi'ne de iletebilecektir. Sözleşme, ilk kademedeki bu asgari yükümlülüğün bir adım daha ötesinde devletler arası başvurma yolunu da öngörmüştür. Ancak bir devletin başka bir devleti kendi ülkesinde sözleşme hükümlerine uymadığı gerekçesiyle komiteye şikayet edebilmesi için her ikisinin de önceden bu hususu düzenleyen özel maddeyi madde 41 açıkça kabul edip onaylamış olmaları gerekir. Başka bir deyişle devletler arası başvurma sözleşmeye katılmakla kendiliğinden otomatik olarak doğan bir hak ve yükümlülük değildir ve bu prosedürün işletilip işletilmemesi her devletin tamamen kendi rıza ve isteğine bırakılmıştır. Nihayet sözleşme daha da ileri bir kademe olarak yalnız taraf devletlere değil fakat kişilere başvurma hakkının tanınması yolunu da açık tutmuştur. Ama bu yolun işlerlik kazanabilmesi için de gene her devletin kendi isteğine bağlı olarak kişisel başvurma hakkını düzenleyen ek protokolü kabul edip onaylaması gerekmiştir. Devletler arası ve kişisel başvurma yollarının tanınması halinde İnsan Hakları Komitesi'nin yetkileri hayli sınırlıdır. Şurasını açıkça belirtmek gerekir ki komitenin yargısal nitelikte herhangi bir fonksiyonu, bağlayıcı bir karar alma yetkisi olmadığı gibi sözleşmede yer alan hakların ihlal edilip edilmediğini saptama ve açıklama yetkisi de yoktur. Sözleşme hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle kendisine yapılacak başvurmalarda İnsan Hakları Komitesi taraflar arasında sadece bir uzlaştırmacı, bir ara bulucu rolü oynamakla yetinmek zorundadır. Devletler arası başvurularda komite uzlaştırma fonksiyonunu taraf devletlerin onayı üzerine kendi içinden oluşturacağı 5 kişilik bir uzlaştırma komisyonu aracılığı ile yürütür. Bu uzlaştırma çabaları sonunda dostça bir çözüme ulaşılabilirse sorun biter. Herhangi bir uzlaşmanın sağlanamaması halinde komisyona düşen iş, başvuru konusu olayın ve uzlaştırma çabalarının geçirdiği süreci anlatan bir rapor düzenleyerek dostça bir çözüme varılması imkanları konusunda görüşlerini belirtmekten ibarettir. 3. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşme. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde sadece 6 maddeye sığdırılmış olan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar bu sözleşmede daha geniş ve ayrıntılı olarak ele alınmakta ve açıklanmaktadır. Aslında sözleşmede belirtilen haklarla sağlık hakkı, eğitim hakkı, sosyal güvenlik hakkı, sendika kurma hakkı, kültürel hayattan yararlanma hakkı, insanca yaşamanın sağlanması ve ailenin korunması gibi. Bu konuda çağdaş anayasalarda yer alan haklar arasında büyük bir fark olduğu söylenemez. Ayrıca sözleşme, gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkeler bakımından bir esneklik tanıyarak her ülkenin kendi olanakları ölçüsünde bu hakları aşamalı bir şekilde sağlamasını öngörmektedir. Sayılan hakların gerçekleştirilmesini denetleme amacıyla getirilen mekanizma ise kişisel ve siyasal haklara ilişkin sözleşmedeki mekanizmaya oranla çok daha zayıftır. Burada öbür sözleşmede olduğu gibi bir insan hakları komitesi ya da ona benzer özel bir denetim organı kurulması yoluna gidilmemiştir. Sözleşmeye katılan devletlerin tek yükümlülüğü kendi ülkelerinde ekonomik, sosyal ve kültürel hakların sağlanması ile ilgili olarak alınan tedbirleri ve bu alanlarda kaydedilen gelişmeleri belirli aralıklarla düzenleyecekleri raporlarla Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği kanalıyla Ekonomik ve Sosyal Konsey'e bildirmekten ibarettir. Ekonomik ve Sosyal Konsey bu raporları inceleyecek ve gerekli gördüğü genel nitelikte bazı tavsiyelerde bulunabilecektir. 4. Genel Değerlendirme. 20 yıla varan hazırlık çalışmaları döneminden ve onun ardından 10 yıllık bir bekleme süresinden sonra nihayet yürürlüğe giren uluslararası sözleşmelerin insan haklarının korunması alanına neler getirdiklerini yukarıda kısaca özetlemeye çalıştık. Bu konuda iyimser bir bekleyiş içinde olan bazı çevrelerce belki de dağın fare doğurması olarak nitelendirilebilecek olan bu sonuç için en azından söylenebilecek şey etkin bir denetim mekanizması getirmekten uzak kaldığı ve bu bakımdan radikal bir aşama sayılamayacağıdır. Ancak bu objektif gözlemin gerisinde yatan bazı gerçeklere bakmakta ve ortaya çıkan güdük sonuca yol açan nedenleri saptamakta yarar vardır. İnsan haklarının dünya ölçüsünde daha etkin olarak korunmasını sağlayacak bir sistem niçin gerçekleştirilememiştir? Sözleşmelere katılan ve böylece insan haklarına saygı gösterme yükümlülüğünü üstlenen devletlerin kendi ülkelerinde bu hakları çiğnemeleri halinde hiç değilse bu durumu açıkça belirlemek yetkisine sahip bir yüksek karar organı niçin kurulamamıştır? Gerçek bir ileri adım sayılabilecek olan bu hedeflere ulaşılamamasında başlıca iki önemli etkenin rol oynadığını görüyoruz. Bunlardan birincisi, hazırlık çalışmalarına katılan devletler arasında siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda mevcut ayrılıklardır. Birbirinden çok farklı sosyal yapılara, siyasal sistemlere, ideolojilere, kültürel değerlere ve gelişme düzeylerine sahip olan devletlerin uluslararası bir kontrol mekanizması üzerinde, hatta korunması gereken ortak bir haklar listesi üzerinde anlaşmaları kolay olmamıştır. Nitekim sonunda bütün insan haklarını içeren tek bir sözleşme yerine değişik kategoride hakları kapsayan iki ayrı sözleşme yapılmasına yol açan başlıca etken de bu olmuştur. Ancak bundan daha da önemli olan ve ağır basan ikinci engelleyici etken devletlerin egemenlik hakları konusunda gösterdikleri titizliktir. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin birçoğu gerçekten etkili ve bağlayıcı bir denetim sistemini devletlerin egemenliklerini kısıtlayıcı nitelikte görmüşler ve bunun ülkelerin iç işlerine müdahale sayılabileceği görüşünü ileri sürmüşlerdir. Büyük devletler arasında Sovyetler Birliği başlangıçtan beri bu görüşü savunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri ise bağlayıcı bir karar mekanizması kurulması yolundaki önerilere ilki olarak karşı çıkmamakla beraber bunların pratikte işlerliği konusunda şüpheci bir tavır takınmıştır. İnsan Hakları Komisyonu'ndaki hazırlık çalışmaları sırasında bu çalışmalara katılan devletler açısından genellikle belirgin bir endişenin hakim olduğu söylenebilir. Sözleşmede yer alan insan haklarının ihlali durumunu saptayacak yargısal yetkilerle donatılmış bir karar organının kurulması halinde bu mekanizmasının iyi ilişkiler içinde bulunulmayan devletlerce sırf kendilerini zor durumda bırakmak için kullanılabileceği endişesi. Bu kaygının tamamen yersiz olmadığını da ve günümüzdeki uluslararası ilişkilerde Doğu ve Batı bloklaşmasının ortadan kalkmasına rağmen hala geçerliliğini koruyan çıkar çatışmalarından ve karşılıklı güvensizlik ortamından kaynaklandığını söylemeye gerek yoktur sanırız. Nedenler ne olursa olsun, sonunda uluslararası sözleşmelerle ortaya konan sistem, ülkenin iç işlerine karışmama ilkesini ön planda tutan ve insan haklarının korunması konusunda son sözü egemen devletlere bırakan bir sistem olmuştur. Bir bakıma böyle olduğu içindir ki bugün Birleşmiş Milletlerce hazırlanan sözleşmeler yürürlüğe girebilmiştir denilebilir. Aradan geçen zaman içinde sayıları giderek artan devletler her iki sözleşmeyi de onaylayarak katılma belgelerini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'ne vermişlerdir. Bunlar arasında batılı devletler olduğu gibi sosyalist ülkeler ve 3. dünya ülkeleri de bulunmaktadır. Türkiye henüz uluslararası sözleşmeleri onaylamayan ülkeler arasında yer alıyor. Oysa Türkiye açısından bu hususta fazla çekingen davranmayı gerektirecek bir neden yoktur. İleride de görüleceği gibi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne katılmakla yükümlülük üstlenme bakımından çok daha fazlasını kabul eden Türkiye'nin bunun daha azını kabul etmesinde herhangi bir sakınca olmamak gerekir. Kaldı ki biraz önce belirttiğimiz gibi sözleşmeler esnek ve kademeli bir katılma ve denetim sistemini öngörmekte, dolayısıyla taraf devletler iradelerini aşan bir yükümlülük altına girmemektedir.